Ayrım 17.
Bir devletin kanunları birçok dinin varlığına müsaade etmeyi uygun gördüğü zaman bu dinleri birbirlerini hoş görmeye de mecbur etmeli. Bir ilke haline almıştır. Baskı altında tutulan din sırası gelince baskı kullanmaya başlar. Çünkü tesadüf bu ya, baskıdan kurtulur kurtulmaz kendisine baskı yapan dine saldırır. Bunu yaparken de bir dine değil müstebit bir idareye saldırıyormuş gibi hareket eder. Şu halde kanunların bu çeşitli dinleri yalnız devletin huzurunu kaçırmamaya değil, birbirlerinin huzurlarını kaçırmamaya da zorlaması faydalı olur. Bir yurttaş yalnız devletin varlığına tecavüz etmemekle kanunlara saygı göstermiş olmaz, aynı zamanda herhangi bir yurttaşa da tecavüz etmemesi gerek. Konu 10. Aynı konunun devamı. Yalnız hoş görmek nedir bilmeyen dinler başka yerlere yayılmak için çaba sarf ederler. Öyle ya, başka dinleri hoş gören bir din şuraya buraya yayılmayı aklının kenarından bile geçirmez. Eğer devlet ülkede mevcut olan dinden memnunsa başka bir dinin ülkesine girmesine izin vermemeli. Bu hareket tarzı da kanımızca medeni kanunun güzel bir bölümünü teşkil eder. Dipnot: Montesquieu bu konunun altına çıktığı notta, "Ben burada," diyor, "Hristiyan dinini tüm ayrı tutuyorum. Çünkü Hristiyan dini yeryüzündeki nimetlerin en büyüğüdür." Bu tekrarlar Montesquieu'nun daha önce de söylediğimiz gibi tarihçilik niteliğini iyice yok etmektedir. Üstelik bir bilgine yakışmayacak kadar da korkak olduğunu göstermektedir. Unutmayalım ki Engizisyon henüz ortadan kalkmamıştır. Şu halde din konusunda politik kanunların temel ilkesi şöyle olmalı. Bir devlet yeni bir dini kendi içine kabul edip etmemekte özgürse kabul etmemeli. Kabul ettiği takdirde de hoş görmeli. Konu 11. Din değiştirme üzerine. Ülkesinde asıl dini yok etmek ya da değiştirmek isteyen bir hükümdar birçok tehlikeyle karşı karşıya kalır. İdaresi katıysa başka herhangi keyfi bir idareden daha çok ihtilalle karşılaşması ihtimali vardır. Çünkü bu çeşit devletlerde ihtilal hiçbir zaman yeni bir şey sayılmaz. İhtilal, salt, bir devletin dinini, ahlakını ve yaşayış tarzını bir anda değiştirememesinden doğar. Hükümdarın buyruğu çıkar çıkmaz millet dinini değiştirebilseydi hiçbir kargaşalık olmazdı o devlette. Bundan başka eski din devletin yapısıyla ilgilidir. Yeni dinin ise böyle bir ilgisi yoktur. Eski din iklime uyar, yenisi ise uymak istemez. Dahası var, yurttaşlar kendi kanunlarından iğrenirler. Mevcut hükümet şeklini küçümserler, iki din arasındaki bocalamalarının yerini tam ve kesin bir inanç alır. Sözün kısası, devlette yaşayanlar bir süre için hem kötü yurttaş hem de kötü dindaş olurlar. Konu 12. Ceza kanunları üzerine. Din konusunda ceza kanunlarından kaçınmak gerek. İnsanlara korku telkin eder bu kanunlar. Ama dinin de korku telkin eden ceza kanunları olduğundan biri ötekini yok etmek zorunda kalır. Bu iki ayrı korku arasında insan ruhu canavarlaşır. Dinin öyle büyük tehditleri, öyle büyük vaatleri vardır ki bunlar gözlerimizin önünde canlandı mı hakim dini bırakmamız için istediği kadar uğraşsın. Din elimizden alındığı zaman hiçbir şeyimiz kalmamış, din bize bırakıldığı zaman da hiçbir şeyimiz alınmamış gibi gelir bize. Demek oluyor ki insanı dinden uzaklaştırmak için ruhu bu büyük konuyla doldurmak, tam önemli bir hal alacağı sırada ona yaklaşmak yeterli olmaz. Bir dine kayralarla, hayatın rahat taraflarıyla, iyi bir gelecek umuduyla sarılmak daha emin bir yoldur. Hatırlananla değil, unutulanla bu işe girişmeli. İnsanı küçümseyenle değil, ılımlaştıranla atılmalı bu işe. Hele dinin ilham ettiği tutkular sustuğu, başka tutkuların ruhlarımızı etkilediği sırada böyle davranmaktan geri kalmayalım. Genel kural, din değiştirme konusunda davet etmek, işkence etmekten daha kuvvetlidir. İnsan ruhunun özelliği uygulanan cezalar düzeninde belirmiştir. Japonya'da verilen cezaları hatırlayın. Orada insanlar uzun süren cezalardan çok ağır işkencelere karşı başkaldırdılar. Çünkü uzun süren cezalar korku vermekten çok bıktırırlar. Daha kolay göründükleri için dayanılması daha güçtür onlara. Sözün kısası, tarih bize gösterir ki ceza kanunlarının sadece yıkıcı etkileri olmuştur. Konu 13. İspanyol ve Portekiz engizitörlerine gayet saygılı bir uyarma. Lisbon'da son defa suçluları diri diri yakmak amacıyla hazırlanan ateşte 18 yaşında bir Yahudi kızının yakılması o küçük kitabın çıkmasına sebep oldu. Öyle sanıyorum ki bu da bugüne dek yazılmış yazıların en yararlısı olacak. Bunca açık şeyleri ispatlamak söz konusu oldu mu, kişi karşısındakini inandıramayacağından emin olmalı. Yazar, Yahudi olmakla beraber Hristiyan dinine saygı beslediğini, Hristiyan olmayan hükümdarların bu dinden olanların canlarını yakmalarına engel olacak kadar Hristiyanlığı sevdiğini söylemekle işe başlıyor ve engizitörlere şöyle diyor. Japon imparatorunun kendi ülkesindeki Hristiyanları diri diri yaktığını ileri sürüp durmadan yakınıyorsunuz. O da size diyor ki, bizim inandıklarımıza inanmayan sizlere biz sizin inandıklarınıza inanmayanlara ettiğiniz muameleyi ediyoruz. Siz yakınsanız yakınsanız kuvvetsiz oluşunuzdan yakınabilirsiniz. Çünkü kuvvetli olsaydınız bizim kökümüze kibrit suyu ekerdiniz. Oysa biz sizin kökünüze kibrit suyu ekiyoruz. Ama siz ne yalan söyleyeyim, sözü geçen o Japon imparatorundan daha zalimsiniz. Çünkü siz bizleri, yani sizin inandıklarınızdan başka bir şeye inanmayan bizleri, salt inandıklarınızın hepsine inanmadığımız için öldürtüyorsunuz. Biz önceleri Tanrı dini olduğunu sizin de kabul ettiğiniz bir dinin ümmetiyiz. Bu dinin hala Tanrı dini olduğuna inanıyoruz. Sizse buna inanmıyorsunuz. Böyle bir yargıda bulunduğunuz için de bağışlanması son derece kolay olan bir hataya düşenleri, Tanrı'nın daha önce sevdiği şeyi sevmekte devam ettiğini sananları kılıçtan geçiriyor, ateşte yakıyorsunuz. Bize karşı zalimsiniz ama çocuklarınıza karşı daha da zalimsiniz. Öyle ya, salt kendilerine kanunlara nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini öğretenlerin öğütlerine uydukları için oncağızları yaktırıyorsunuz. Müslümanların yeryüzüne yayılmak için başvurdukları olanaklardan da yoksunsunuz. Dindaşlarının sayısıyla övünecekleri zaman kılıçla yaydıklarını söylüyorsunuz. Peki ama siz ne için kendi dininizi ateşle yaymak istiyorsunuz? Bizi dininize çağırdığınız zaman hemen gözlerinizin önüne başlangıç olarak kabullendiğiniz bir kaynağı seriyoruz. Dininizin yeni ama tanrısal olduğunu söylüyorsunuz. Bunu da payenlerin işkencesiyle ve din uğrunda can verenlerin kanlarıyla yayıldığını söylemek suretiyle ispatlamaya kalkıyorsunuz. Ama bugün tutmuş Diyoklasyenlerin rolünü kendiniz oynuyorsunuz. Bize de sizin o çağdaki rolünüzü oynatıyorsunuz. Sizin de bizim de birlikte hizmetinde bulunduğumuz Tanrı adına değil de size örnek olmak için insan kılığına girdiğini söylediğiniz İsa adına yalvarıyoruz size. O yeryüzünde olsaydı bize karşı nasıl davranacak idiyse, siz de öyle davranın bize karşı ne olur. Bizim Hristiyan olmamızı istiyorsunuz iyi ama siz kendiniz Hristiyan olmak istemiyorsunuz ki. Hristiyan olmak elinizden gelmiyorsa insan olmaya çalışın bari. Bize sizi yöneten bir din, aydınlatan bir ışık yokmuş da yalnız doğanın tuttuğu o hafif ışık varmış gibi muamele edin. Eğer Tanrı sizi gerçeği gösterecek kadar seviyorsa, size büyük bir lütufta bulunmuş demektir. Ama baba mirasına konan çocukların aynı mirasa konmayan çocukları küçümsemeleri doğru olur mu? Eğer gerçeği elinizde tutuyorsanız, bir yandan açıklamak istiyormuş gibi yapıp, öte yandan onu bizden gizlemeyin. Gerçeğin özelliği, kalplere ruhlar üzerinde elde ettiği utkudur. Yoksa sizin yaptığınız gibi işkenceyle kabul ettirmek isterken ona vurduğunuz yetersizlik damgası değil. Akıllı uslu kişilerseniz eğer, sizi aldatmak istemediğimiz için bizi öldürtmezsiniz. Eğer İsa'nız gerçekten Tanrı'nın oğluysa, umarız ki gizlerine saygı göstermek istediğimiz için bizi mükafatlandırır ve yine öyle sanıyoruz ki, sizin de bizim de hizmetinde bulunduğumuz Tanrı, vaktiyle bize verdiği bir din, bugün de vermekte devam ettiğine inandığımız bir din uğrunda ölüme katlandığımız için bizi cezalandırmaz. doğal aydınlığın her zamankinden daha kuvvetli olduğu, felsefenin bütün kafaları aydınlattığı, İncil'inizin salık verdiği ahlakın daha iyi tanındığı, insanların birbirleri üzerindeki haklarla bir vicdanın öteki vicdanlar üzerindeki etkisi daha iyi tespit edildiği bir yüzyılda yaşıyorsunuz. Dikkat etmediğiniz takdirde tutku haline alacak olan eski ön yargılarınızdan vazgeçmezseniz eğer, kabul edin ki sizler aydınlatılması, yola getirilmesi olanaksız kişilersiniz. Kendini yönetmek yetkisini sizin gibi insanlara veren bir millet de dünyanın en bahtsız milletidir. Ne düşündüğümüzü açıkça söylememize izin verir misiniz? Bizi dininizin değil kendi şahsınızın düşmanı olarak görüyorsunuz. Çünkü sizler eğer dininizi sevseydiniz, onun böyle kaba bir bilgisizlik içerisinde bozulmasına müsaade etmezdiniz. Size bir şeyi daha açıkça bildirmek zorundayız. Gelecekte herhangi bir insan kalkar da içinde yaşadığımız yüzyılda Avrupalıların son derece uygar olduğunu söylemek cesaretini gösterirse, ona bunun yalan olduğunu söyleyecekler. İspatlamak için de sizi örnek göstereceklerdir. Hakkınızda edinilmiş olan kanı öylesine kötü olacak ki, bu kanı içinde yaşadığınız yüzyılı kötüleyeceği gibi, çağdaşlarınızdan da nefret edilmesine sebep olacak. Dipnot: bu konu 18. yüzyıl filozof ve düşünürlerinin din görüşlerini, çeşitli özgürlükler üzerindeki düşüncelerini açıklamaktadır. Konu 14. Neden Hristiyan dini Japonya'da bu derece tiksinçtir? Japonların ruhundaki hayati varlıktan daha önce söz etmiştim. Hakimler dinden vazgeçme söz konusu olduğu zaman Hristiyan dininin telkin ettiği kuvveti çok tehlikeli buldular. Bu vesileyle de cüretin arttığı kanısına vardılar. Japon kanunları en ufak bir başkaldırmayı ağır bir şekilde cezalandırır. Japonların Hristiyan dininden vazgeçmelerini buyurdular. Bu buyruğa uymayanları başkaldırmakla suçlandırdılar. Suçu cezalandırdılar. Başkaldırmaya devam edenlere ise daha başka cezalar verdiler. Japonya'da ceza, hükümdara edilen hakaretin intikamı olarak görülür. Din uğrunda işkence gören Hristiyanların sevinç türküleri hükümdara karşı bir suikast olarak görüldü. Din uğrunda işkence görenler sözü hakimleri ürküttü. Onlara göre bu başkaldıranlar anlamına geliyordu. Hakimler işkence görenlerin başkaldırmalarına engel olmak için ellerinden geleni yaptılar. Derken işler kızıştı. Mahkum eden mahkemelerle sanıklar arasında, medeni kanunlarla din kanunları ortasında kalan sanıklar arasında şiddetli bir savaş baş gösterdi. Konu 15. Dinin yayılması üzerine. Müslümanlar hariç bütün doğu milletlerine dinlerin tümü aslında birbirinden farksızmış gibi gelir. Hükümette yapılan bir değişiklikten ne kadar korkarlarsa, yeni bir dinin yerleşmesinden de o kadar korkarlar. Japonya gibi çeşitli mezheplerin bulunduğu, bir din adamının da uzun zaman devlete başkanlık ettiği bir ülkede, din üzerine katiyen münakaşa edilmez. Siam'da da bu böyledir. Kalmuklar daha ileri giderler ve çeşitli dinlerin varlığına tahammül etmeyi bir vicdan borcu telakki ederler. Kalikut'ta her çeşit din iyidir diye devletçe kabul edilmiş bir özdeyiş bile vardır. Dipnot: Kalikut, Hindistan'da Koromandel kıyılarında bir ülke. Ama bu o demek değildir ki çok uzaklardan getirilmiş bir din, iklime, kanunlara, ahlaka ve yaşayış tarzına tüm aykırı bir din, kutsallığın umdurduğu başarıyı muhakkak elde edecektir. Bu söylediğimiz bilhassa baskıyla yönetilen büyük imparatorluklar için doğrudur. Hükümdarın kuvvet ve kudretini bozmayan şeylere pek öyle önem vermediklerinden, yabancıların davranışlarını önceleri hoş görürler. Olup bitenleri görmezlikten gelirler. Bir Avrupalı verdiği bilgilerle pekala hoşa gidebilir. Başlangıçta çok iyi şeylerdir bunlar. Ama şöyle bir başarı elde etmeye başlandı mı, münakaşalar, kavgaları baş gösterdi mi, bundan da ilgili makamlar haberdar edildi mi, o zaman işler değişir. Bu devlet yapısı bakımından huzuruna düşkündür. En küçük bir kargaşalık yıkılmasına sebep olabilir. Bütün bunları göz önünde alan yüksek makamlar derhal yeni dinle bu dini yayanları sınır dışı ederler. Dini yayanlar arasında bile kavga baş gösterir. İnsanlar da dine önderlik eden kişilerin kendi aralarında anlaşamadıklarını görünce onların yaydıkları dinden nefret etmeye başladılar. Dipnot, Montesquieu burada Dominiken keşişleri ile Cizvit keşişleri arasında Çin'de ola gelen çatışmaları ima ediyor. Bu çatışmalar sonunda imparator gerek keşişlere gerek Hristiyanlığı kabul etmiş olanlara karşı şiddet kullanmak zorunda kalmıştır. 6. Bölüm 26. Kitap Kanunların tüzüğe bağladıkları konuların özelliğiyle olan ilgisi üzerine. Konu 1. Bu kitaptaki genel fikir. İnsanlar çeşitli kanunlarla yöneltilirler. Bunları şöyle sıralamak mümkündür. Doğal hukuk, din hukuku olan tanısal hukuk, dinde disiplini sağlayan kilise hukuku, her milletin yurttaşı olduğu dünyanın medeni hukuku diyebileceğimiz devletler hukuku, bütün toplumları kurmuş olan insan aklını konu olarak ele alan genel politik hukuk, her toplumun kendini ilgilendiren özel politik hukuku, bir milletin başka bir millete uygulamak istediği, uygulayabildiği ya da uygulamak zorunda kaldığı şiddete dayanan istila hukuku, bir yurttaşın herhangi bir yurttaşa karşı malını ve canını savunmasını sağlayan ve her topluma özgü olan medeni hukuk, nihayet bir toplumun her biri özel bir yönetmeye ihtiyaç gösteren birçok aileden meydana gelmiş olmasının gerektirdiği aile hukuku. Görülüyor ki çeşitli kanun düzenleri vardır. İnsan aklının yüceliği de işte bu tüzüğe bağlanacak olan şeylerin hangi düzenle ilgili olduğunu iyicene kestirmek ve insanları yönetecek olan ilkelerin birbirine karışmamasına dikkat etmektir. Konu 2. Tanrı kanunlarıyla insanların çıkardıkları kanunlar üzerine. İnsanların çıkardıkları kanunlarla tüzüğe bağlanacak şeyleri Tanrı kanunlarıyla tüzüğe bağlamamak gerek. Bunun gibi Tanrı kanunlarıyla karara bağlanacak şeyleri de insanların çıkardıkları kanunlarla karara bağlamamak gerek. Bu iki çeşit kanun kaynakları bakımından, konuları bakımından ve özellikleri bakımından birbirlerinden ayrılırlar. İnsanların çıkardıkları kanunların özellik bakımından din kanunlarından ayrı olduğunu herkes kabul eder. Büyük bir ilkedir bu ama bu ilke de incelenmesi gereken başka ilkelere bağlıdır. Şöyle ki, 1. İnsanların çıkardıkları kanunların özelliği mevcut olayların tümüne bağlı olmak, insanların iradeleri değiştikçe değişmektedir. Din kanunlarının özelliği ise tersine hiçbir zaman değişmemektedir. İnsanların çıkardıkları kanunlar iyi üzerine tüzüğe bağlarlar. Din kanunları ise en iyi üzerine tüzüğe bağlarlar. İyinin birçok şekilleri olduğu için başka bir konusu da olabilir ama en iyi bir tanedir. Şu halde değişmesine olanak yoktur. Sadece iyi olan kanunları değiştirmek elimizde olan bir şeydir. Ama din kanunları öteden beri en iyiymiş gibi görünürler bize. 2. Kanunların hiçbir mana ifade etmediği ya da sadece hükümdarın gelip geçici iradesini ifade ettiği devletler vardır. Bu çeşit devletlerde din kanunlarının özelliği insanların çıkardıkları kanunların özelliği ile bir olsaydı, din kanunları da hiçbir mana ifade etmez olurlardı. Oysa değişmeyen bir şeyin bulunması toplum için zorunludur. Değişmeyen o şey de işte dinin ta kendisidir. 3. Din asıl kuvvetini ona olan inancımızdan alır. İnsanların çıkardıkları kanunlarsa bu kuvveti telkin ettikleri korkudan alırlar. Eski çağ dine uygun düşer. Çokluk bir şey ne kadar eski zamanda olmuşsa o şeye o kadar inanırız da ondan. Kafamızda o zamandan gelen ve o şeyi yalanlayacak olan yardımcı bilgiler yoktur. İnsanların çıkardıkları kanunlarsa tersine üstünlüklerini yeni olmalarına borçludurlar. Bu yenilikse kanuna saygı göstermek için kanun yapıcının ilgisinin özel ve yeni olduğunu belirtir. Konu 3. Doğal kanunlara aykırı olan medeni kanunlar üzerine. Bir köle der Eflatun, kendini savunurken özgür bir insanı öldürürse, ana baba katili gibi muamele görür. İşte size doğal savunmayı cezalandıran bir medeni kanun. 8. Henry zamanında tanıklarla karşılaştırılmasına gerek göstermeden bir insanı mahkum eden kanunlar da doğal savunmaya aykırı kanunlardı. Gerçekten de öyle, birisini mahkum etmek için tanıkların aleyhinde tanıklık ettikleri kişinin mahkum edilen kişi olduğunu bilmeleri, mahkum edilen kişinin de aleyhinde tanıklık ettiğiniz kişi ben değilim diyebilmesi gerekir. Aynı hükümdarın saltanatı zamanında çıkarılan bir kanunda bekarlığında bir erkekle düşüp kalkan, evlenmeden önce de bu suçunu krala açıklamayan bir genç kızı doğal namus savunmasını bozmakla suçlandırırdı. Bir genç kızın böyle bir açıklamada bulunmasını istemek, bir insanın hayatını savunmaktan vazgeçmesini istemek kadar anlamsız olur. 2. Henry zamanındaki kanunsa yukarıda sözü geçen kanunlardan daha az manasız değildir. Gerçekten de bu kanunun çocuğunu düşüren bir genç kızı gebeliğini hakime haber vermediği için ölüme mahkum ettiğini görüyoruz. Bu da yine doğal savunma ilkesine aykırı bir kanundu. Genç kızı en yakın kadın akrabalarından birine haber vermeye zorlamak, böylece o akrabayı çocuğun korunmasına göz kulak olmaya mecbur etmek yeterdi. Bu doğal utanma işkencesinde başka ne gibi bir açıklamada bulunabilirdi genç kız? Eğitim onda bu utanma duygusuna olan saygıyı iyice arttırmış. Böyle bir anda da çocuğun hayatını düşünecek bir kuvvet yoktur onda. İngiltere'de 7 yaşında bir kıza koca seçmek hakkını veren kanundan bir hayli söz ettiler. Bu kanun iki bakımdan insanı isyan ettirecek özellikteydi. Bir, doğanın kafa olgunluğu için gerektirdiği zamana, iki, doğanın vücut olgunluğu için gerektirdiği zamana hiçbir değer vermiyordu bu kanun. Romalılarda bir baba kendi rızasıyla evlenmiş olmasına rağmen kızını kocasından ayrılmaya zorlayabiliyordu. Peki ama boşanma işinin bir üçüncü şahsın eline bırakılması doğaya aykırı bir hareket sayılmaz mı? Boşanma doğaya uygun bir davranışsa bu uygunluğunu o iki tarafın ya da hiç olmazsa iki taraftan birinin rızasıyla kazanır. İki taraf da razı değilse boşanmaya o zaman boşanma olayı korkunç bir şey olur. Nihayet boşanma yetkisi ancak evlilik hayatının huzursuzluğunu duyanlara, ayrılmanın artık zorunlu bir hal aldığına inananlara verilir. Konu 4. Aynı konunun devamı. Burgonya kralı Gondebaut, hırsızlık eden kişinin karısı ya da oğlu hırsızı ele vermezse, ikisinin de köle durumuna düşmesini isterdi. Bu kanun doğaya aykırı bir kanundu. Bir kadın nasıl olur da kocasını suçlayabilirdi? Bir oğul nasıl olur da babasını suçlayabilirdi? Suç sayılan bir olayı cezalandırmak için kral daha ağır bir suç işlenmesini istiyordu. Resesüinde kanunu gereğince, zina işleyen kadının çocukları ya da kocanın çocukları kadını suçlayabilirler, konuşturmak için de evdeki kölelere işkence edebilirlerdi. Kaynağını doğada bulan ahlakı korumak için doğayı altüst eden yersiz ve haksız bir kanun. Sahnelerimizde üvey anasının işlediği suçu bizzat suçun kendisine karşı duyduğu dehşeti duyarak keşfeden genç bir kahraman görüyoruz. Dipnot, burada Racine'in Phèdre adındaki tragediyası ima ediliyor. Delikanlı suçlanmaktan, yargılanmaktan, mahkum edilmekten, kovulmaktan, binbir şekilde lekelenmekten duyduğu şaşkınlık ortasında, Phèdre'in çıktığı o iğrenç soy üzerine ancak birkaç söz söylemek cesaretini gösterebiliyor. En çok sevdiği, en çok saygı gösterdiği kişiyi, kalbini oyalayan, etkileyen şeylerin tümünü bırakıp, kendini tanrıların intikamına terk ediyor. Oysa genç kahraman bu intikamı hak etmemiştir. Bize burada zevk veren doğanın sesidir. Evet, seslerin en tatlısı olan doğanın sesi.